بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائه من الآن إلى قيام يوم الدين. أخلاق dersinde ki birinci bölüm sonuna geldik, bitirdik bunu. Bunu bir daha gözden kısaca böyle geçirelim. Zaten ilk önce bir kendisine bakalım dersin, daha sonra gelip o sorularını cevaplamaya çalışalım. Dersin evvelinden başlıyoruz. Ahlakın lügat ve terim, istilah anlamını bize anlatıyor. Ahlak diyor ki huluk, huluk kelimesinin çoğuludur. Arapçada halk kelimesi var, bir de huluk kelimesi var. Ahlak da hulgun çoğuludur. Halk insanın fiziksel yapısını beyan ediyor. Halk-ı insan, insanın bedensel yapısı. Bedensel boyutundaki varlığına halk söylenir. Ruhsal boyutundaki varlığına ise hulg söylenir. Ve ahlak da hulgun çoğuludur. Peygamberimizden bir hadis burada nakletmişti ki Peygamberimiz burada her iki kelimeyi de kullanmış. Allahümme hassin hulgi kema hassente halbi. Allah'ım benim fiziksel yapımı güzel kıldığım gibi ahlaksal yapımı da güzel kıl diye dua ediyor. İnsanın ilk başta fiziksel yapısı oluşuyor, daha sonra ahlaksal yapısı oluşuyor. İlk varoluşunda da, yaratılış sürecinde de ilk önce fiziksel yapısı tamamlanıyor ki kemik olduktan sonra et büründürüyor. Sümme enşe'nâhu halgan âher. Et, kemiklerine et giydirdikten sonra onu başka bir varlık haline getirdik. Yani onun o ruhsal boyutunu da kemala erdirdik. Yani ruhsal boyutu tamamlandı. Elbette varlık açısından tamamlandı. Ama ruhsal boyutunun oluşumu da insan hayat sürecinde gerçekleştiriyor. Peygamberimiz de buyurmuş ki benim fiziksel boyutumda bir kusur yok. Hepsini güzel kıldım. Gerçi mesela Hazreti Yusuf aleyhisselam güzellik, fiziksel güzelliği çok dillere destandır ama Peygamberimiz buyuruyordu ki ben ondan daha, yani fiziksel boyutuyla daha tatlı görmüyorum. O gerçek şeydi ama ben daha güzelim, çekiciyim şeklinde Peygamberimizin hadisi var. Peygamberimiz güzellik açısından gerçekten güzeldi yani. Fiziksel boyutuyla. Ve duasında diyor ki benim ahlakımı da güzelleştir. Nitekim Allah Teala'yı güzelleştirmiş ve ahlakını övmüş ki inneke le'ala hulugin azim. Sana çok büyük ahlak. Büyük ahlak üzeresin. Ve Peygamberimiz de daha sonra biz rivayet ettik, yani nakletti ki Peygamberimizin bir rivayetinde buyurdu ki ben innemâ bu'istu lu'temmime ve karimel ahlak. Ben ahlakın o kerem, yüce ahlakları, yüce ahlak, ahlakı değerleri tamamlamak için, tamamını oluşturmak, tamamını meydana getirmek için, tamamını tahakkuk verdirmek için mebus oldum diye buyurmuşlar. O halde hulk insanın ruhsal boyutudur. Eğer mesela bir insan güzel ahlak sahibidir denilirse, maksat o insanın nefsani yapısı, nefsi özellikleri güzeldir anlamına geliyor. Daha sonra buyuruyor ki, buna dikkat edin, burada meleke konusu oluşmasında insanların eylemleri ruhsal boyutlarının sonucudur. Yani insanın eğer ruhsal boyutu güzelse onun yaptığı eylemler de hareketler de bütün boyutuyla bireysel, ailesel, toplumsal, kendi şahsına ait olsun, etrafına ait olsun, bütün hareketleri güzel oluyor. Mesela buyuruyor ki burada, اَعْمَالِ insan مُتَنَاسِبْ بَا بِجَگِهَايِ نَفْسَانِيُّهُسْ Herkesin davranışı, emeli, onun nefsani özelliklerine uyum içerisindedir. Nefsani özellikler onu şekillendiriyor. Yaptığı eyleme biçim veriyor.
Peki o kötü huylu insanların ruhsal boyutu kötü mü?
Çok çirkindir. Ama işin ilginç yönü şudur. İlk başta insanın ruhu ne kötüdü ne güzeldir. Tam saftır. Yani orada bir özellik yoktur. Biz yaşam süreci içerisinde ilk başta davranışlarımızla ruhun özelliğini oluşturuyoruz. Ruha meleke kazandırıyoruz. Daha sonra bu meleke artık bizim davranışlarımızı kontrol altına alır, o bizi harekete geçiriyor. Önemli tecessüde amal meselesi budur yani. Ama insanın emelleri mücessem oluyor. Yani ne? Yani biz ilk başta hatta çocukluk döneminde, hatta süt emme anından itibaren insanın yaptığı bütün eylemler onun ruhunda bir takım melekelerin oluşmasına sebebiyet veriyor. Hani Peygamberimizin o süt emme dönemiyle ilgili Halime-i Sa'diye'nin o sözü, meşhur sözü, hiçbir zaman peygamber kardeşine ayrılmış olduğu memeden süt emmez. Çocuk ikisi de. Bu kardeş değil, Halime'nin kendi oğlu. Peygamber sadece o kadının memesinin birisinden süt emer. O tekisine asla. Demek ki peygamberde o temyiz vardı yani. Çocukluk döneminden itibaren, yani hatta çocuklarımızın o davranış biçimleri, oynarken, ev içerisinde arkadaşlarıyla, bunlar etkilidir yani. Bunlar öyle boş değil yani. Bunlar onun kişiliğini, yani melekesini oluşturuyor, ruhsal melekesini. Daha sonra bu meleke ruhta yerleştirdikten sonra o ruh biçimlenmiş olur. Sonra o ruh biçimlenmiş olan ruh bu sefer bunun davranışlarını yönlendirir. Eğer çocukluktan itibaren temiz tutabilirsek çocuklarımızı, o asla artık kötülük onu yapamıyor yani. İçin mümkün değil. Yani ruhu ona el vermiyor. Kötülüğe bir türlü yanaşamıyor. Ama çocukluktan döneme, eğer biz çocuklarımızı yanlış teşvik edersek, işte arkadaşını incitmesini, çevresini incitmesini filan mı, o daha sonra bu ruhunda bu yanlışlık yerleştiğinden dolayı büyüdükten sonra da artık bu yanlışları çok rahatlıkla yapıyor, hiç çekinmeden. Ve onun için her buyuruyor ki insanın amali ruhsal özelliğiyle mütenasip, yani ruhsal özellik sebeptir, o sonuçtur. Ama ilk başta ruhsal özellik sonuçtur, amal sebeptir. Tam bir kişilik oluştuktan sonra mesela ruh başlıyor kendisini. ortaya koymaya. Ve insan davranışlarıyla ruhla meleke oluşturuyor. Ahlak da o hulk. Hulk da hemen melekedir. Yani ruhun kazanmış olduğu kabiliyet. Meleke, kabiliyet.
Pardon hocam, biz olduğumuz ortama, aileyi kendimiz seçmediğimize göre bunun bir öncesi var mıdır?
Ha, onun öncesi de elbette vardır. Yani bu mesela diyelim ki bazı çocuklar şanslı olabiliyor. Bazı çocuklar şanssız bir ortamda meydana geliyor. Bu bizim dünya sürecinin, yaşantının başlangıcında hangi kademeden başlamışız konusu, bu bizim berzah alemiyle ilintili bir konu. Peygamberler, imamlarımız dünya hayatına başlarken aslen bizim en son anda ulaşamayacağımız bir dereceden itibaren başlıyorlar. Hiç bizler ona ulaşamayız. Yani mesela İmam Zaman Salamun Aleyh dünyaya geldiğinde ne? Hemen secde ediyor, parmağını kaldırıyor. Allah'ın birliğine, nübüvvete, babasının ve on imamlarından sonra kendisinin Allah'ın hücceti olduğunu tanıklık ediyor. Yani bu dünyaya geldiği andan itibaren bir dereceden, bir kademeden hayata başladı ki sen mümkün değil bizim o kademeye ulaşmamız. Ve bazı, mesela diyelim ki bu hem berzah alemindeki bizim kendi o varlığımızla ilintilidir, hem bizim ailemizin yaşantısıyla ilintilidir. Mesela Hazreti İbrahim Aleyhisselam da mesela Allah Teala diyor ki, çünkü o halis kullardandır ve behebne lehu İshak'a ve İsmail'e ve İshak'a mesela, ona biz bunları hibe ettik. Yani onun o iyiliği nesline de yansın. Dolayısıyla bunlar hepsi bir sırlardır. Yani bu elbette bu sırlardır ki bunlara bizim Allah izin verdiği ölçüde ulaşabiliyoruz. Ancak her kademede olarsak, hayatın hangi kademesinden başlarsak başlayalım, her kademenin hükmü farklıdır, sorumluluğu farklıdır, imtihanı farklıdır ve bu imtihandan çıkış sonucu da aynıdır. Yani farz ettiler ki İmam Zaman Selamun Aleyh'in tabi olduğu imtihanlara asla biz tabi değiliz. Biz birinci sınıf imtihanı veriyoruz. Onlar üniversite üstlük imtihan veriyorlar. Fark ediyor yani. Kademe farkı var, sorumluluk farkı var, imtihan farkı var. İmtihanın sonucunda mükafatta da eşitlik var. Yani o ağır imtihan veriyor, ağır imtihanın sonucuna ulaşıyor. Ben hafif imtihan veriyorum, hafif imtihanın sonucuna ulaşıyorum. Dolayısıyla tevfiki Allah Teala işlemiş. Sorumluluğu farklı kılmış ama tabii az edeyim ki öyle değil ki bizler hayata başlarken hepimiz aynı hizada dizilip de haydi yarışa başlayın değil. Birisi ölüm sırada ta ileriden koşuya başlıyor, biz ta geriden. Ama bakalım ne kadar koşmuş. O ileride başlayan ne kadar koşuyor, biz ne kadar koşuyoruz. Bu ölçülüyor yani. Ve liza mesela peygamberimize şu hadisi de var. Peygamberimize sordular. Niçin sen bütün peygamberlerin üstünü oldun? Oysa ki en sonu olarak mebus kılınmışsın. Peygamberlerin sonuncu olarak dünyaya gelmeme, mebus olmama rağmen sen hepsinin başısın. Neden? Buyurdu ki لِاَنِّي سَبَقْتُهُمْ بِالْاِقْرَارِ Ben herkesten önce ikrar ettim. Yani o demek ki ruh aleminde, bu dünya ötesinde, odaki alemde yine bir imtihan, bir yarış başlatılmış. Orada öncü olanlar burada da öncüdürler. Ama bu öncülüğün kendisine göre sorumluluğu, imtihanı farklıdır yani. Rabbisim burada nedir? Şeyimiz budur ki, meleke hemun ahlaktır. Melekeyi biz neyle oluşturuyoruz? Melekeyi davranışlarımızla oluşturuyoruz. Bu davranışlarımız melekeyi meydana getiriyor. Daha sonra meleke de bizim hayatımıza ve davranışlarımıza yön veriyor. Eğer bir kötü meleke bizde oluşmuşsa, bu kötü meleke bize çok rahatlıkla kötü işler yaptırıyor. Eğer iyi meleke bizde oluşmuşsa, çok rahatlıkla iyi işler yapıyoruz. Temiz ruh sahibinin çok temiz işler görmesi ona çok rahattır, kolaydır. Ama kötü ruh sahibinin temiz iş görmesi ona çok ağır geliyor. Dolayısıyla arz edeyim ki bu ruhun biz ilk başta kendimiz yazıyoruz oraya. Yazmayı. Elbette bu yazmanın bir kısmını daha önce de yazmışız. Fazilet ve razilet. Fazilet nedir? Fazilet ve razilet ruhun özelliklerinin ismidir. Ruhtaki özellikler eğer güzel özelliklerse onların ismi fazilettir. Kötü özelliklerse onların ismi de rezilettir. Siz bacılar özellikle Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Meryem mesela çok dikkatlidir Allah Teala mesela. Onu bütün müminler ama özellikle sizler için örnektir. Ve Hazreti Fatıma-tüz-Zehra mesela yaşam. Bunlar çok önemli konulardır. Yani önemli olan yani eğer yanlışımız da var ise yanlış bir alışkanlık oluşmuşsa yani meleke oluşmuşsa bunun zıddını işte burada inşallah öğreneceğiz yavaş yavaş yaparak o melekeyi şey etmek, silmek, onun yerine iyi meleke koymak, tezkiye, sonra tehliye. Önce temizleme, sonra süsleme. Evi temizlerken de ilk önce evin çirkinlikleri, siz evvel evde olan harhaşalığı mesela her neyse o çöp çöpü şey ediyorsunuz. Daha sonra ne yapıyorsunuz? Bir de temizlikten sonra bir de bir güzelleştirmek için düzen koyuyorsunuz. Her şey de öyle yani. İnsan eğer temizlik yapmadan süslemeye başlayarsa o süs hiç zaman yerinde oturmaz. O güzel olmaz. O sadece bir göz boyaması olur. Ve münafıkların yaptığı işte bu. Münafıklar temizlik yapmadan ne yapıyorlar? Süslemeye başlıyorlar imanla kendilerini güya zahirde. O süs tutmuyor. Tarif-i ilm-i ahlak. İlm-i ahlakın tarifi. İlm-i ahlak tarifi budur ki bir ilimdir ki bize o ilimde nefsin nefsani faziletleri ve nefsani rezaletleri tanıtıyor ve davranışların iyisini ve kötüsünü tanıtıyor. O ahlak ilmi bir ilimdir ki bize nefsteki faziletler nedir? İlk önce bize şunu tanıtıyor. Bizi insanın kabiliyeti nedir? İstidatları nedir? Ne kemali ne olabilir? Bunu tanıtıyor. Sonra bu kemala uygun olan faziletleri ve buna zıt olan reziletleri tanıtıyor. Ve keza bize bu faziletleri temin eden, sağlayan ve davranışlardan güzel olanları tanıtıyor ve davranışlardan kötü olanları tanıtıyor. Böylece bize hem temizleme ve hem de süsleme yöntemini beyan etmiş oluyor, öğretmiş oluyor. O halde demek ki ilm-i ahlak iki şey, iki boyut üzerinde duruyoruz. Bir, nefsin faziletleri ve reziletleri. İki, davranışların güzelleri ve çirkinleri. Bu iki boyut ahlak ilminin konusudur. Yani burada bahsedilen konudur. Erdiş Kuzari Efvar. Bu da yani bu yukarıda söylediğimiz aynısıdır. Yani hem bize ahlakı, fazilet ve reziletleri ve hem de o külli kuralları ki o yani fiillerin genel olarak hangi fiilin doğru hangi fiilin yanlış olduğunu beyan ediyor. Ya burada kişisel olarak mesela benim şu an bir kişinin bizatihi fiilen meşgul olduğu fiile değinmez. Genel olarak insanın davranış biçimlerinde hangileri güzeldi, hangileri çirkindir. Burada da örnek olarak bize neyi vermişti? Bir otobüsteki bir insanın gelip insana selam vermesi, yanında oturması, daha sonra insandan yardım istemesi. Burada bize ahlak ilmi bu fiili, olaydaki, bu davranış biçimini bizim oradaki buna yardım edip etmememizin güzelliğini, çirkinliğinden bahsetmez. Bize diyor ki, acaba muhtaca yardım etmek nedir? Güzel. Muhtaca sırtını çevirmek nedir? Çirkin. Ama bu bir fiil, şimdi karşılaştığın muhtaçtı, muhtaç değil, onun teşhisini insanın kendisine bırakıyor. İnsan aklıyla, kendi idrakiyle der ki, acaba bu adam doğru mudur, doğru değil midir? Eğer doğru olduğunu teşhis ederse, tabii orada yardım etmesi güzeldir, yardım etmemesi, itinasızlık göstermesi de çirkindir. Bunu bize şeydir, yine ahlak ilminde beyan ediliyor. Keza bu melekelerin de yine hangisinin değeri nedir yani? Müsbet ve menfi değeri olarak ortaya koyuyor. O halde diyor ki, özet olarak diyebiliriz ki, ahlak ilminde iki sorunun cevabı verilir. Bir, hangi fiiller doğru ve gereklidir insan için? Ve hangi melekeler güzeldir ve insan onunla süslenmesi gerekiyor? Bu iki sorunun cevabı. Zimnen bunun zıddında cevabı vermiş olur. Hangi davranışlar çirkindir, insan uzak durmalıdır. Hangi melekeler rezilettir, insan ondan az edeyip uzak durmalıdır. Ahlak ilminin sahası. Ahlak ilmin hangi sahalarda? Diyor ki ahlak ilmi insanın bütün boyutunda var. Bireysel, çünkü insan, yani ahlak ilminin konusu insandır. İnsanın ilişkilerinden kaynaklanan davranış biçimleridir. İnsan ilişkilerden nedir? Bir, sırf kendisiyle ilgilidir. Yaratanıyla, yok mesela burada şöyle yapmış. Bir, evet öyle yapmış. İlk olarak insanın kendisiyle olan ilişkisi. İnsan kendisi kendisine nasıl olmalı? Kişisel durumda ne olmalıdır? Yani mesela insanın kendi bedenine ait ve kendi iç dünyasına ait hallerde nasıl olmalı? Bir bedenine ait mesela yemekti, içmekti, uyumaktır, giymektir, oturmaktır. Mesela bunlardan insan da nasıl yemelidir, nasıl giymelidir, nasıl oturmalıdır, nasıl yatmalıdır, nasıl kalkmalıdır? Hatta mesela hangi saatte uyumalı, hangi saatte kalkmalı? Bunlara ahlak ilmi bahsediyor. Mesela diyelim ki insanın kişisel olarak duyguları, bu duygulardan hangisi insanın şahsiyetine yakışır, hangisi yakışmıyor? Bunlardan bahsediyor. İnsanın kendisiyle ilgili alanda vardır ahlak ilmi. İnsanın ikinci alan, İnsanın yaratanıyla olan ilişkisi alanında ahlak ilmi devreye giriyor. Diyor ki sen bir varlıksın, senin mutlaka yaratanınla bir bağın var. Yaratanına karşı bir davranış, bir duruşun olmalıdır senin. Burada sana uygun olan, yani kemaline uygun olan, şahsiyetine uygun olan, bu konuma uygun olan duruş şekli nedir? İnsan yaratanına karşı duruşu ne olmalıdır? Ubudiyet mi yoksa istikbal? Diyor ki ubudiyete sana yakışan ubudiyettir. İstikbal asla sana yakışmaz. Niye? Çünkü senin istikbal edecek hiçbir şey, yani sende istikbali gerektirecek, istikbarı haklı çıkaracak hiçbir şeye sahip değilsin. İstikbal nedir? Yani ben kendimi bir şahsiyet saymam. Ben ve sen diye ortaya çıkmam. Allah karşısında ben ve sen deme hakkına sahip değilsin diyor. Niçin? Çünkü Allah karşısında senin kendine ait olup Allah'a ait olmayan hiçbir şeyin yoktur. Sen insan olarak bütünüyle mülksün. Mülk hiçbir zaman malikinin karşısında benlik hakkı. Sen mülkün mahiyeti benlikle zıttır. Yani mülkün zatı benliğin tam tersinedir. Mülkün manası nedir? Yani başkasına aitliktir. Mülk budur. Benlik nedir? Yani istiklal. Aidiyet olmamak. Sen bak kendini Allah'a karşı senin durumun ne olmalıdır? Sen bakıyorsun ki Allah'a karşı hiçbir şey kendine ait olan yani istiklal anlamında bir şeyin yoktur. Ne bedeninde ne ruhunda. Bütün varlığınla aidiyetin kimedir? Lillah, Allah'a aittir. O halde sana düşen burada yani hak olan, layık olan, doğru olan, güzel olan hem ruhen hem bedenen kulluk sergilemektir. Eğer kulluk sergilemiyorsan Allah'ın karşısında sen haddinden çıkmışsın. Her haddinden çıkanın da akıl diyor ki cezası azaptır. Cezalandırılmalıdır. Haddini aşanın cezası verilmelidir. Ama senin haddin nedir? Umudiyet. Haddinde durursan aferin denilirsin. Çünkü onu malik görürsün, kendini mülk görürsün. O halde ikinci ilişkisi yaratanıyla olan ilişkisinde burada insana ahlak gibi diyor ki kardeşim senin durumun mülk. O da malik. Mülkün maliki karşısında benlik iddia etme hakkı yoktur. Sadece abdi. Eğer böyle olursan güzel olursun. En güzellik insanın Allah'a karşı kulluk sergileyebilme halidir. Bundan daha güzel yoktur. Ve rıza Peygamberimiz de bununla övünüyor. Ve bu boyutu her boyutun önündedir. Abduhu. Allah'a abd olmak. Allah'a abd olmak da yine kademesi var. Peygamberimiz abduhu diyor. Onun Allah'ı. Ama biz bazen mesela Rahman'ın Allah'ı oluyoruz. Yani ne demek bu? Yani eğer Allah tarafından bize yani istiyoruz ki hep güzel, bizim hoşumuza giden şeyler olsun. Allah'ın rahmetine kul olmak istiyoruz. Ama bir yerde Allah tabi rahmetini bize kısarsa orada içimizde sanki bir rahatsızlık var. Rahatsızlık hissediyoruz. Mesela bir yerde ben fakirliği çekiyorum. Fakirliğimden inciniyorum. Ya hastalığı çekiyorum. Hastalığımdan rahatsızlık duyuyorum. Ama abduhu olan ise asla ne hastalığı görür, ne fakirliği görür, ne zenginliği görüyor. Sen diyor ki ben onun koruyorum. Benim bir şey yok ki ben. O neyi öngörürse o güzeldir diyor. Ben tercih, namına bir tercih hakkına sahip değilim. Mülkün, malikin karşısında burada ben sana boyun eğiyorum, burada boyun eğmiyorum, bu şeyin, bu davranışın hoşuma gidiyor, bu davranışın hoşuma gitmiyor diye bir tercih hakkı ve söz hakkı asla yoktur yani. İnsanın idraki bunu, akıl bunu diyor yani. Mülk mahiyeti bunu gerektiriyor. Eğer biz mesela diyelim ki buralarda biraz şeyimiz var ise, içimizde tedirginlik var ise, bizim yani demek ki kulluk aşamasında sorunumuz var yani. Henüz biz o istikbar boyutundayız, benlik boyutunda kendimizi görüyoruz. Kendimize istiklal affediyoruz. İşte ahlak ilmi burada bizim istiklalımızı elimizden alıyor. İnsanın üçüncü sahası ki ahlak ilmi devreye giriyor, insanın çevresiyle olan ilişki. Çevresi de insanlar ve gayri insanlar. İnsanlarla olan ilişkisi ve gayri insan, tabiatla olan ilişkisi. Tabiatı kirletmek nasıldır? Mesela yolda giderken çöpü caddeye atmak nasıldır? Ahlak ilmi diyor ki böyle bir buna hakkın yoktur. Tabiat kirletemez. Ahlak ilmi eğer bugün riayet edilseydi mesela ozon tabakaları artık ne olmazdı? Sorun yaşatmazdı. Yani ahlak ilminden yoksunuz diye tabiatı kirletiyoruz. Dolayısıyla mesela tabiatta yugayyirûne halkallah. Allah'ın yarattığında değişiklik meydana getiriyoruz. Zarar veriyoruz tabiata. Ve az edeyim ki ahlaklı insanlar bunları yapmazlar. En çevreci insan, en az edeyim ki tabiatın, canlının ve cansızın hakkını riayet eden insan ahlaklı insan olur. Ve insanlarla olan ilişkimiz de keza öyledir. Ya bu insanlar da kendi aile ferdimiz olsun, kendi komşumuz olsun, kendi akrabamız olsun ve böyle kendi köylümüz, kasabamız ve şehrimiz ve böyle ülkelerimiz ve dünya mesela böyle genişleyerek şey oluyor. Sonra insan ilişkisinde bir de insanın mahzunu olan ilişkisi. İnsanın eserleriyle olan ilişkisi de bu da yine ahlak ilminin alanına giriyor. Demek ki ahlak ilmi bu, bütün bu alanlarda bize yön verici, yol göstericidir. Ahlak ilminin önemi nedir? Ahlak ilminin önemi şudur ki, sorulara gitmek istiyorum. Ahlak ilminin önemi şeyinden kaybedilir, ahlakın öneminden kaybedilir. Ahlak ilmi eğer biz ahlak açısından sorunumuz olarsa, bu bizim hem dünya hem de ahirette kemale layık olduğumuz dereceye gelmemize engeldir. Ahlak ilmi olmazsa olmaz. Yani ahlakın kendisi. Ahlakın kendisi olmazsa olmazdır. Dolayısıyla bu olmazsa olmazı bize öğreten de yine olmazsa olmaz olan bir ilimdir. İlla olması gereken bir ilimdir. Ahlak ilmi çok önemlidir. Niçin? Çünkü konusu bir şeydi ki olmazsa olmaz. İlla olması gerekiyor. İnsanda o ahlaki değerler olmalıdır. Aksi takdirde insan husrana gider. Böyle bir önemli bir şeyi bize öğreten ilim de o zaman illa olmalıdır. Onun kadar derecede önemi var. Burada İmam Ali Aleyhisselam'ın şu hadisi ki eğer biz ahlak ilmini sadece dünya ve ahiretteki vereceği faydalara bakmayalım. Hatta biz ahlakın kendisine veyahut da kendimize, kendi zatımıza da baksak biz gerek ahlak erdemleri tercih edelim. Ya da ki ahlakı değerlerin kendisine baksak, aklımız bu kadar teşhis ediyor ki sen bunları seç. Şimdi önümüze iki tane tercih bırakılar. Birisi çok nefret verici bir şey, birisi de imrendirecek bir şey. Akıl ne diyor? Akıllı insan hemen imrendireceği seçer, nefret edici şeyi seçmez. Ben de mesela İmam Hüseyin Aleyhisselam. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın buyruğunda var ki mesela şeyle cömertlikle cimriliği mukayese ediyor. Diyor eğer cömertlik bir canlı insan şeklini alsa bütün insanların hayranlık duyup aşık olacağı bir şekile girer. Öyle bir şekilde yani herkes hayranlık duyar. Ağzı açık kalır onun güzelliği karşısında. Ama eğer bunun karşısında cimrilik canlansa, herkesin nefretle sırtını dönüp kaçmak istediği bir varlık haline alır. O zaman peki bu ikisinin arasında akıl ne diyor? Ben şimdi kiminle arkadaş olayım? Bu nefretle, herkesin nefret edip kaçtığı varlıkla mı şey olalım, beraber mi olayım, yoksa herkesin hayranlık duyduğu. Eğer akıl varsa diyorsun, onunla mı diyorsun? Niye durup dururken bu nefret edici şeyden kendini beraber kılıyorsun? İşte ahlakı, güzellikler, yani bu faziletler bize o güzelliğimizi veriyor. Yani yarın, kıyamet günü bizim yapımız buradaki oluşturduğumuz faziletlerle veya raziletlerle oluşacaktır. Tecessüde ama. Burada güzel ahlak sahipleri, orada çok güzel herkesin illa da hayranlık duyup beraberlik beraber olmak istediği bir güzellikle cennet ve mahşerde olurken kötü ahlak sahipleri ise herkesin nefret edip icabında kokusundan veya şeyinden burnu tıkayıp kaçmak istediği şekiller halinde mahşere ve cehenneme girecektir. Şimdi bu bizim işte buradaki yapımız. Böyleyken hala o tarafı bırakalım. Yani biz kendimize hangisini yakıştıralım? Muhammed Aleyhisselam diyor. Cennet, cehennem bırakalım. Hangisi bize yakışar? Güzel olmak mı, çirkin olmak mı? Elbette güzel olmak yakışır. O zaman demek ki diyoruz ki bunları seçin diye. Peygamberimiz de buyurdu ki ben mekarım ehlata olmak için geldim. Yani bize istedi ki bunun tamamı nasıl olur kendisini de göstersin. Peygamber cesaretin tamamı nedir? Peygamber'e bak. Cömertliğin tamamı nedir? Peygamber'e bak. Affın tamamı nedir? Peygamber'e bak. Kerem'in tamamı nedir? Peygamber'e bağlı. Hepsinde tamamı. Yani tamam olan işte Kerem böyle olur. Peygamber azedeyip Kerem'i işte budur yani. Dünyaya da iki faydası bellidir. Yani güzel ahlak sahibinin dünya hayatı da güzel, temiz olur. Ahlak ilminin hedefi nedir? Ahlak ilminin hedefi insanı o layık olduğu kemale ulaştırmaktır. Bunlar bize bu faziletleri öğretiyor ki, bu iyi davranışları öğretiyor ki, sonuçta biz tamamımıza ulaşalım. Bizim bir eğer ulaşırsak tamamdır, olgunluğumuzu bulmuşuzdur. Ulaşmazsak eksik kalmışız, olgun olmamışız, çiğ kalmışız, geri kalmışız durumda olacağız. Ahlak ilmi bize bu güzellikleri öğreterek tamam hale gelmemizi sağlıyor. Bu da ahlak ilminin hedefidir. Müellime ihtiyaç birkaç yönden var idi. Bir kere hem faziletlerin ve reziletlerin kendisini ve kemalin kendisini tanımak açısından, bir de insanda bu yolda yürümede bir örnek gösterip de insanda hem yürüme azmi, hareket azmi ve o azmin devamını sağlamak açısından ve bir de aslında bizi bu yolda elimizden tutup temrin ettirmeyi açısından, bize temrin vermeyi açısından müellime ihtiyacımız vardı. Bu üç açıdan ihtiyacımız vardı ki sonunda da buyurdu ki onu kendisini İmam Zeynaddin Aleyhisselam'la kendisine öncülük edecek bir hekimin, o hekimin öğretmeni olmayan bir kimse helak olur diye buyurmuştur. Şimdi gelelim sorulara. Bâilham ezin duayı peygamber Allahümme hassin hulgi kemâ hassente halgi tevâhudu hulg ve halg beyan ra beyan limayyib. Peygamberin bu hadisinden hulg ve halgın farkı nedir? Farkı ne oldu? Halg fiziksel yapıyla ilgilidir, hulg ruhsal yapıyla. Vakti koftemiş ve şahsı darayı ahlakı nik ya bedes menzur çiz. Eğer insanın ahlakı iyidir veya ahlakı kötü değil de maksat nedir? Maksat bu ki iyidir mi yani onun nefsi özellikleri güzeldir anlamına geliyor. Kötüdür yani nefsi özellikleri çirkin anlamına geliyor.
Hocam pardon. Arsada bunu söylerse
yeterli
mi?
Menzur
inez
ki sefat-ı nesaniye okum ya ben. Ben. Dürüst hem olacağız. Hem cevap hem olacağız. Sifet paydar ki bu nedir? Nefs insan vücud miayet ve ki namdaret. Bu kalıcı sıfat insan nasıl meydana gelir? Bu sıfatla ilgili amarı tekrar etmekle. Yani burada demiştim. Melekeli nasıl meydana gelir? Bak tekrar.
Hocam buna şey okuyayım mı? Farsçasına cevap
verin. Ben.
اعمال انسان متناسب با ویژگی های نفسانی اوست، یعنی اگر صفات نفسانی کسی نیکو باشد اعمال او هم نیکو خواهد بود، اگر بد باشد
نه اونجا نیست جوابش، جوابش همینجا
هجام اچونجی سورو
اچونجی سورو صفت پایدار انسان چگونه در
بر چون بوده یازدم صفات پایدار در اثر تکرار اعمال انسان در اثر پایدار میشه
همونجا
این صفات پایدار که در نفس موجود نیاید ملکه
میبود ملکه بود میشه بله همون جوابش همون جاست درست اون جوابش ترس کدام صفحه بود؟
هجام بونو من کندیم چکارتم یادم
کندیم چکارتم ها گزل گزل ها یعنی اونو بردن یزمده کز مو بردن بیرده ایچینه
آرسی
وار برده وار بیرده یا Bak bu da. Eğer kesin bir hadis sıfatı paydar ra der nefs hiç paydar veret bayet amal mutanasif ve on sıfatı ra büsyar tekrar
hangi sayfa?
Kone. Sayfayı 16. 16
bizde.
Ben. Hem icaz.
Tamam.
Bak burada şer sayfayı 16 bu faziletten biraz önce. Eğer mesela burada diyor ki eğer kesin bir hadis sıfatı paydar ra der nefs hiç paydar veret bayet amal mutanasif ve on sıfatı ra büsyar tekrar کند. در اثر تکرار این اعمال صفت پایدار در نفس پدید می آید که از اون را ملکه می نامند. همون جا. بله اما جواب شما صحیح است. فضیلت و رزیلت یعنی چی؟ و کیفیت پیدایش آنها در نفس انسان چگونه است؟ خب فضیلت همون صفات نیک، رزیلت ده اون صفات بد و کیفیت اون پیدایش اون هم با تکرار اعمال متناسب با اون دوباره مثلا Ve ben
kelimeden tekrar bir şey.
Ha
ben.
Ben onu vücuda amedeniş. Vücuda mı? Yani insan mesela diyelim ki terziliği tekrar etmeyi öğrenir. İlk önce terziliğe başlayan da bir iğneyi böyle kullanmayı bilmiyor. Ama yavaş yavaş nereden onu tekrar ederek artık rahatlıkla onu oluşturur. Burada mesela demiş ki ne kadar insan ben şey yapalım diye
koymuş. Hocam şey mi? O 16. sayfa.
Sayfa 16.
Şimdi bu lazım melekati ki ben şey yapalım diye kuhasın fazilet nasıl bir şart melekati ki ben şey yapalım ben kesin fazilet.
Ben.
Bu tekrar istemrarı yapmak mucuk mu?
Ve tekrarı ben. Efal mutanasip ben. On sıfat mücbe. Hem o. Tarif-i hulgat ilm ahlakına bilmişsin. İlm ahlakın tarifini, hulgun ve ilm ahlakın tarifini yazın. Sen ilm ahlak ilmiz ki, fezail ve rezail nefsel insanra şinasayi mikunet. Bu da tarif edilmiş, ilm ahlakı. Daha sonra bunu şerhledim. Demek ki tarif ilm ahlak hemen esfetül evveldi burada. Tarif ilm ahlak nedir? İlm ahlak ilmiz ki, fezail ve rezail nefsel insanra şinasayi mikunet. Bu tarifi ilm ahlaktır.
Hocam, buna yazdığım şey yanlış mı acaba? Elm yaz ki fezail lazım beray residen bir kemal ve rezail mani az residen bu an her şinasayi.
O ne doğrusu? Ben ona bir cevabı diyeceğiz. O ne doğrusu? Hem onca, o ne der hemen sefe has, der hemen cehas.
Hocam, kul hem kul meleke-i nefsani yaz ki bahis mi şevet? Afal-ı khas yaz insan bir sadegi ürünün niyaz ve bir tamun sadegi
şevet. Evet, hem bu meleke. Ki خلق همون ملکه است که موجب می شود که افعال انسان بدون تأمل ilk başta mesela tezrih yapacak bir insan nasıl yapacak, iğneyi nasıl kullanacak onu böyle düşüne düşüne iğneyi dikkatle kullanır. Bu demek ki ama eğer خلق olursa bu ne olur? Artık hiç bakmır iğneyi kullanmakta. Makineyi kullanır ya da mesela hiç dikkat eder, hiç bakmır artık. O kendisi eleyağın çalışır yani.
Önceden tamir edip mesela çalıştırır
mısın? Tamir edip, tamir ederek olur melekeler.
Şoförlük mesela.
Tabii tabii, tabii. Öyle diyor. Evet, meleki ve ameli hub, ya ben şey amal ve melekatı gofte mi şimdi? Meleke ve ameli hub, ya ben şey amal ve melekatı gofte mi şimdi? Meleki hub, o mufazal fazilet. Ve amel-i hub da onun mesela amal-i ki bu faziletle mutanasipti. Ve meleki-i bed de mesela reziletti. Onlar da mesela. Aya pozisi ilmi ahlak az hubiye bedi efval pozisi kulli az ya şahsi kullidir. Yani bu, bize burada kulli olarak hangi fiillerin doğru olup yanlış olduğunu beyan edilir. Şahsi amellere ilmi ahlakta filan kesin filan zamanda yaptığı iş nedir ona dikkat etmez. در جمله اخلاق قلم رو علم اخلاق را بیان کرده علم اخلاق قلم روسو یعنی sahası muhitine kadar insanın bütün yaşamını her alanı ki nedir onlar kendisiyle ilgili yaratanıyla ilgili çevresiyle ilgili çevresiyle yine insanla ve gayri insanla ilgili ilişkilerinde ilm اخلاق beyan ediyor.
Çok
derhane bir yer sanırım. Doğrusu. متوجه به جمله با اصلاح روابط چهارگانه انسان انسان به تعادل واقعی خواهد رسید منظور از تعادل واقعی چیست؟ تعادل واقعی انسانın davranışları insanın o ruhu yani faziletleriyle kemaliyle uyum içerisinde olması taadül-i vakiydi. Yani taadül-i vakı olur ki insan burada demiş bu taadül-i vakı. Bakınız burada bir yerde beyan etmiştir. Orayı da açalım. Bak bu da demiş ki برای شناخت ویژگی‌های انسان متعادل باید از حسها آغاز کرد یعنی باید غایت وجود انسان استعدادها و نیازمندی‌های او را شناخت آنگاه می‌تواند انگیزه‌ها را انگیزهای او را به سوی آرزوها دست یافته این متناسب با کرامت و چگاه وجود وجودی او جهت بخشید صفحه 21 مقصود از تعادل واقعی وقت برده یخمش مقصود از تعادل واقعی انسان این است که آرزوها و افعال انسان با استعدادها، نیازها و غایت وجودی او هماهنگ شود برده Bunu arzu dersi, bu sorunun cevabı olur. Meksud ders, tadil-i vakı budur ki, insanın istekleri ve davranışları, onun kabiliyetleri, ihtiyaçları ve yaratılış amacıyla uyum içerisinde olmasıdır. İni maratla tozi teyit, bera işin aklı ve cengi hayi insan mutadil bayat ez hesha agazker. Bunu açıklayın. Burada o aşağıda açıklamıştı. Orayı da inşallah bakarsınız.